Ayrım 8.
Annesinin bu sözleri üzerine sevinçle yerinden fırlayan fayeton babasının sarayına gitmek üzere yola çıktı. Işıklı yolu izleye izleye saraya vardı. Güneş ateşten ve zümrütten yapılma tahtında oturmaktaydı. Sağında ve solunda gün, ay, yıl, yüzyıllar ve saatler sıralanmışlardı düzenli aralıklarla. Başında çiçekten bir taş taşıyan ilkbahar, elinde bir buğday demetiyle yaz, eli yüzü ezilmiş üzümün suyuna bulaşmış sonbahar ve beyaz dağınık saçlarına buzlar asılı kış da oradaydı. Fayeton tahta daha fazla yaklaşmadan durdu, parıltıya dayanamayacaktı çünkü. Güneş sordu, ''Hangi hakla atıldın bu yolculuğa, ne aramaya geldin bu sarayda, ey babası olduğunu yatsıyamayacağım oğlum benim?'' Ey ışığıyla şu uçsuz bucaksız dünyadaki her şeyi aydınlatan güneş, bana oğlum diyorsan senden olduğumu belirten bir işaret ver bana da şu beynimi kemiren kuşkudan kurtulayım. O zaman güneş başındaki alevden tacı çıkartarak oğluna daha yakınlaşmasını buyurdu. Senin benim oğlum olduğunu yatsımak bana yakışır mı hiç? Annen gerçek soyunu söylemiş sana. Daha fazla kuşkuda kalmaman için dile benden ne lütuf dilersen, tanrılar tanık olsun ki yerine getireceğim dileğini. Güneş sözlerini bitirir bitirmez fayeton babasından bir günlüğüne arabasını istedi. Güneş ettiği yeminden pişman olmuştu. Senin bu isteğin benim gibi gözü pek olduğunu kanıtlıyor. Ama bu lütuf senin ne yaşınla ne de gücünle orantılı. Tanrılar bile duramazlar benim ateşler saçan arabamda. Olimpos'un Hakanı bile süremez benim arabamı. Zeus'tan daha büyüğü var mı oysa? Güneş böyle konuştu durdu oğlunu bu tehlikeli isteğinden vazgeçirmek için ama boşuna. Sonunda vermek zorunda kaldı arabayı, tutması gereken yol konusunda da sıkı sıkıya öğütler vererek. Fayeton aldı arabayı, baştan iyi gidiyordu her şey ama sonradan egemen olamadı soluyan atlara. Atlar tanrısal sürücülerinin değiştiğini anlamışlardı çünkü. Her zamanki yollarını bırakıp kimi zaman neredeyse gökleri tutuşturacak kadar yükseldiler. Kimi zaman da iyice yeryüzüne yaklaşarak dağları yakıp kavurdular, ırmakları kuruttular. İçi bağrı kupkuru kesilen toprak Zeus'a şikayette bulundu olup bitenlerden dolayı. Sıcaktan kanları vücut yüzeylerine yayılan Habeş ülkesi halkı karardı. Tüm ırmakları çekilen Libya çöle dönüştü. Yeryüzünün dört bir köşesi bu felaketten payını aldı. Zeus kurduğu evren düzeninin altüst olmak üzere bulunduğunu görünce yıldırımlarını Faeton'un üzerine fırlattı. Fayeton alevler içinde Eridanos ırmağına düştü. Su perileri Nayaslar şu dizeleri yazlar bir kayanın üzerine. Burada yatmakta Fayeton, tanrısal arabayı süren. Yönetemediyse de onu soylu tutkusuna yenik düştü yine de. Güneş baba yüzünü gizledi kederinden. Derler ki bütün bir gün geçip gitti güneşsiz. Güneş kızları Aigle, Faetusa ve Lampetie öyle gözyaşı döktüler ki kardeşleri için, dökülen yaşlardan amber taneleri meydana geldi. Kendileri de birer kavak ağacına dönüştüler. Helios nimfelerden Rodos ile sevişmişti. Bu birleşmeden 7 oğlu oldu ve annelerin adıyla anılan Rodos adasının yönetimini paylaştılar. Ada halkı kendilerinin güneş oğulları soyundan geldiklerine inanıyorlar ve güneş tapımına özel bir önem veriyorlardı. Güneş Tanrı'nın kendi kız kardeşi Perseis ile evlenmesinden de Aietes ve Perses adında iki oğluyla Kirke ve Pasifae adlı ikisi de büyücü iki kızı oldu. Tanrı'nın Rodos'taki heykeli dünyanın 7 harikasından biri sayılıyordu. Mısır'daki Heliopolis kenti de Güneş Tanrı'nın adına kurulmuştu. Selene, Latince Luna. Titan soylu bir tanrıçadır Selene, Helios'un kız kardeşidir. Ay tanrıçasıdır. Helios nasıl ki güneş anlamına geliyorsa Selene de ay demektir. Hesiodos Teogonyasına Musa'lara seslenişle başlarken Selene'nin adını da söyler. Işık saçan Selene diye. Ozanlar Apollon'la Helios'u zaman zaman bir tuttukları gibi Artemis ile Selene'yi de karıştırırlar birbirine. Birinin macerası da ötekine mal edilir böylece. Aslında Selene olarak pek öyle macerası da yoktur Ay Tanrıçanın. Bilinen tek efsanesi Beş Parmak Dağları'nın çobanı Endimion ile olanıdır. Ama bu efsane de Artemis'e mal edilir çoğu zaman. Zaten yaygın kanıya göre Selene, Tanrıça Artemis'in bir başka adı ve görüntüsüdür yalnızca. Endimion Hera'ya göz diktiği için sonsuz uykuyla cezalandırılmış, Latmos yani Beş Parmak Dağları'nda uyur dururmuş hep. Ama güzel çobanın öylece uyuduğunu gören Selene geceleri gelir onu dolaşır, arada sırada bir öpücük konduruktan sonra gidermiş. Bir başka anlatıma göre Endymion tanrılarca sevilen bir kişiymiş. Tanrılar bir lütufta bulunmak istemişler ve ona bir dileği olup olmadığını sormuşlar. O da ölümsüz bir uykuya dalmayı ve uyurken de hep genç kalmayı dilemiş. Onun hep uyuması bu yüzdenmiş işte. Eos, Latince Aurora. Titan soylu güneş ailesinin üçüncü üyesi şafak tanrıça Eos'tur. Helios ve Selene'nin bir başka deyişle güneş ve ayın kız kardeşidir. Hesiodos Musa'lara seslenişinde Eos'un da adını anar. Homeros erken kalkan gül parmaklı şafak der Eos için. Günün kapılarını açan Eos'tur. Atları güneşin arabasına o koşar ve güneşin önünde gider. Eos'un arabasını Lampos ve Phaeton adında iki at çeker. Eos, Astraios yani yıldızlı gök ile birleşip Zephyros yani güney rüzgarı, Boreas, Poyraz ve Notos, Lodos'u doğurdu. Rüzgarlardan sonra şafak yıldızı ve öteki yıldızlar çocukları oldu Eos'un. Başka sevgilileri de olmuştu Eos'un. Troyalı Titonos'u kaçırıp onunla evlendi. Bu evlilikten Habeşistan kralı Memnon doğdu. Akilleus Troya savaşları sırasında Memnon'u öldürünce Eos o kadar çok ağlamıştı ki gözyaşları otları ıslatan çiğ tanelerine dönüşmüştü. Sonra kral soyundan Kefalos'la evlenir. Kimi anlatımlara göre Phaeton bu evlilikten doğmuştu. Bir başka sevgilisi de Dev Orion'dur. Eos onu Delos adasına kaçırmıştı. Şafak tanrıca sevgililerini kaçırmaları da ünlüdür zaten. Kefalos'u Suriye'ye, Titonos'u da Habeşistan'a kaçırmıştı. Titonos için ölümsüzlük istemişti Zeus'tan ama sonsuz gençlik istemeyi unutmuştu. Bu yüzden Titonos ölmediği için bir yandan yaşlandıkça yaşlandı, öte yandan da gövdesi küçülüp büzüldü, sonunda durmadan ses çıkaran bir cırcır böceğine dönüştü. Eos kimi zaman başı çiçeklerle donanmış ve kanatlı at Pegasus'un çektiği arabaya binmiş bir nimfe olarak temsil edilirdi. Sol eliyle bir meşale tutar, sağ eliyle de güller saçardı. Eski bir resimde geceyi ve uykuyu kovar bir biçimde gösteriliyordu. Iris. Işık simgesi tanrıçalarından biri de Iris'tir. Deniz tanrı ve tanrıçalarından Taumas ile Elektra'nın kızıdır. Gök kuşağı demektir Iris. Yerle gök arasında bir köprü gibi göründüğü için tanrısal bir haberci olarak algılanmıştır. O da Hermes gibi. Hermes nasıl ki her şeyden önce Zeus'un habercisi ise Iris de Hera'nın ulağıdır özellikle. Hanımının dairesini o çekip çevirir, yatağını o hazırlarmış. Süslenme işinde o yardım edermiş Hera'ya. Hanımı Hades'ten Olimpos'a döndüğü zaman onu yıkayıp paklayan, güzel kokular sürerek arındıran da Iris'miş. Hera kendisine yalnızca güzel haberler getiren bu yardımcısını çok severmiş. Iris birçok parlak rengin oluşturduğu kanatlı, genç ve güzel bir kız olarak tasvir edilirdi. Hekate. Hesiodos Hekate'yi güneş soylu Perses ile ışığın simgeleri Koyos Foibe çiftinin kızı Asteria'dan doğuma gösterir. Homeros'u kendisinden hiç söz etmediği Hekate'yi Hesiodos uzun uzun anlatır Teogonyasında. Bu anlatıma göre Zeus herkesten üstün tutar Hekate'yi. Ona pahalı armağanlar verir. Karada denizde gökte payı vardır Hekate'nin. Ölümsüzler büyük saygı gösterirler Hekate'ye. Yeryüzünde kurban kesen her ölümlüyü yakarışlarında Hekate'nin adını anar. Kimin dileğini kabul ederse tanrıça ona bütün mutlulukları verir. Gaia ile Oranos'un bütün çocukları kendi paylarından vermişlerdi Hekate'ye. Savaşlarda şanı şerefi dilediğine verir. Kurultaylarda saygın kralların yanında yer alır. Yarışmalarda dilediğine zafer kazandırır. Denize açılanlar da Hekate'ye başvururlar Poseidon'un yanı sıra. Avcılara yardım eder, sürüleri azaltır ya da çoğaltır, gençliğin gelişmesini sağlar. Hekate'nin Artemis'in bir başka görünümü olduğu da söyleniyor. Artemis gökte ayı simgelediği zaman Selene diye anılırmış. Kapıların ve yolcuların koruyucusu olurmuş o zaman, yolları aydınlatarak. Artemis yerin altına indiği zamansa Hekate diye anılırmış. Yol kavşaklarında, mezarlıklarda dolaşırmış. Onun gelmekte olduğunu köpekler uluyarak haber verirlermiş. Büyücüler, sihirbazlar ondan öğrenirlermiş bildiklerini. Asklepios. Sağlık tanrısıdır Asklepios. İlyada'da kusursuz hekim diye geçer adı. Tessalya kralı Filegyas'ın Kronis adında bir kızı varmış. Apollon gönül vermiş bu kıza ve Asklepios'un annesi yapmış onu. Ama Filegyas hiç hoşlanmamış bundan, tepki olarak gidip Tanrı'nın Delfoi'deki tapınağını ateşe vermiş. Ne var ki yaptığı bu dinsizce işin cezasını Tartaros'ta sonsuz bir azaba çarpılmakla görmüş. Bir başka anlatıma göre Koronis, Apollon'a sadakatsizlikte bulunarak bir yabancıyı koynuna almış. Tanrı'nın kutsal kuşu Kuzgun ya da Karga, Koronis'in bu ihanetine haber vermiş Apollon Tanrı'ya. Bu muhbirliğinin karşılığında iyi bir ödül alacağını ummaktaymış Tanrı'dan. Ama tersi olmuş, öfkesinden deliye dönen Apollon bir güzel lanetlemiş kuşu böyle bir uğursuz haber getirdiği için. O güne değin tüyleri bembeyaz olan Karga kararı vermiş birden Apollon'un bedduası üzerine. Karga o yüzden karaymış derler. Ama Koronis de yakasını sıyıramaz ceza görmekten. Kimilerine göre avcı tanrıça Artemis alır ikiz kardeşin öcünü, sadakatsiz kadını oklarıyla vurarak. Kimilerine göre de Apollon yapar bu işi. Koronis'in bir odun yığını üzerinde yakıldığı da söylenir. Her ne halse, Koronis öldüğü zaman Asklepios'a gebeymiş. Apollon çocuğunu bırakmamış annesinin karnında. Onu binbir özenle alarak Kentauros Keiron'a vermiş yetiştirmesi için. Bu yarı at yarı insan yaratık hekimlik sanatını çok iyi biliyormuş. Çocuğu çok yetenekli gördüğü için hekimliğin bütün inceliklerini öğretmiş ona. Asklepios öyle büyük bir başarı göstermiş ki bu alanda, ustasını da geçerek eşsiz bir hekim ve cerrah olmuş. Derken yalnızca hastaları iyileştirmek yeterli gelmemeye başlamış ona. Ölüleri de diriltmek istemiş ve bayağı da başarılı olmuş. Ama böyle yapmakla haddini aşmış. Ölüyü diriltmek yalnızca Zeus'un yetkisindeymiş çünkü. Tanrılar Hakan'ı Asklepios'u yıldırımlarıyla vurarak cezalandırmış haddini bilmezliğinden dolayı. Ama ölümünden sonra da o yine hep hekimliğin tanrısı olarak kutsanmış ve adına tapınaklar dikilmiş. Asklepios'un annesi Koronis'in adı Yunanca'da kuzgun anlamına gelen Korone sözcüğüyle ilintili. Koronis'in ihanetini Apollon'a haber veren de anımsayacağınız gibi bir kuzgundu. Söylendiğine göre Asklepios bir kuzgun yumurtasının içinden yılan biçiminde doğmuş. Bilindiği gibi yılan hekimliğin simgesidir. Tanrı'nın Epidauros'taki tapınağında bir yılan biçiminde saygı gösterilirmiş Asklepios'a. Orada ayrıca kara yılanlar beslenirmiş özel olarak. Tanrı kendisini göstermek istediği zaman da o biçim altında görünürmüş insanlara. Asklepios'un bir başka önemli tapınağı ise Bergama'daydı. Helenistik dönemde kurulan bu tapınak örgütlü bir sağlık merkeziydi aynı zamanda ve Roma döneminde ünü Epidauros'taki merkezi bile geçmişti. Diyet ve sıcak banyolarla birlikte çamur banyosu da uygulanırdı bu merkezde. Hastanın nekahet dönemini geçirmesi için bir kitaplıkla bir de tiyatro eklenmişti bu merkeze. Roma İmparatoru Caracalla da burada sağlığına kavuşmuş ve Tanrı'ya şükranlarını göstermek için Bergama Tiyatrosu'nun yanındaki Dionysos Tapınağı'nı onartmıştı. Şok tedavisi de uygulanırmış Bergama'daki sağlık merkezinde. Şok uygulanacak hastalar oradaki yeraltı geçidinden geçirilerek Asklepios Tapınağı'na getirilirlermiş. Gece yarısı yapılırmış bu iş ve hastaların gözleri bağlı olurmuş. Hastalar tedavi odası olarak kullanılan tapınağa sokulunca gözlerindeki bağlar çözülürmüş. Biraz bekleyip de gözleri karanlığa alışınca karşılarında kıpır kıpır oynayan yılanlar görürlermiş hastalar ve de bu onlar için sözcüğün tam anlamıyla bir şok olurmuş. Asklepios kızı Hijie yani sağlık ve babası Apollon'la bir sağlık ailesi oluşturmaktaydı. Bergama'da bir de Telesforos ekleniyor bu aileye. Asklepios heykellerinde genellikle sakallı ve başında defneden yapılma bir taşla gösterilirdi. Elinde de üzerine yılan sarılmış bir değnek tutardı. Eros, Latince Cupido. Sevgi anlamına gelen Eros daha yaratılışın hemen başında Gaia yani toprak ile birlikte ortaya çıkmıştı. Canlıların elini ayağını çözen insan ve tanrıların yüreklerini, akıl ve iradelerini ellerinden alan bir güçtür bu. Evrenin düzeni kurulup yerleşince bir Eros daha doğar sonradan. Ares ile Afrodit'in çocuklarıdır bu ikinci Eros. Küçük, sevimli bir oğlan biçiminde tasarlanan bu Eros sırtında bir çift küçük kanatla gösterilir. Elinde ok ve yay taşır. Okunun değdiği kişiler aşk ateşinden yanıp tutuşurlar. Hiç kimse hatta tanrılar bile kurtaramaz kendisini onun oklarının bu sihirli etkisinden. Kimi zaman başında hazzın ve sevginin simgesi güllerden yapılma bir taş taşır Eros. Kimi zaman da kör olarak gösterilirmiş. Aşkın gözü kördür demezler mi? Yerde, gökte, denizde, her yerde o vardır. Kimi zaman bir yırtıcı hayvanın üzerindedir, kimi zaman da bir yunusun. Bu demektir ki sevginin gücü her yaratığı etkisini alır ve de mekanla sınırlanamaz. Eros dünyaya geldiği zaman Zeus onun yüzüne bakarak bir karışıklığa neden olacağını anlamış ve Afrodit'e onu başından atmasını söylemiş. Afrodit de Eros'u bir koruluğa bırakmış, orada yırtıcı hayvanlar emzirmişler çocuğu. Biraz büyüyünce çocuk ağaçlardan kendisine ok ve yaylar yapmış. Bunları ilk kez hayvanlar üzerinde denemiş. Sonra da altından yapılma ok ve yaylarla değiştirmiş bu ilk silahlarını. Bir de Anteros vardır. Sözcük anlamı küçümsenen aşkların öcünü alan demektir. Bir başka anlamı da aşk için aşktır. Karşı sevgi anlamına da gelir. Afrodit onu sevinsin diye bir erkek kardeş olarak vermiş Eros'a. Ölümlü ölümsüz her canlı Eros'un oklarına hedef olabileceği gibi kendisi de hedefi olur bir gün kendi oklarının. Ülkelerden birinde Psyche adında güzellikle eşsiz bir kız yaşarmış. Bu kızın iki ablası da güzelmiş ama küçüğün güzelliği bambaşkaymış. Akın akın kişiler uzak ülkelerden gelirlermiş hep bu güzel kızı görmek için. Öyle ki Afrodit'in yerine koymuşlar kızı da kimse artık tanrıçanın tapınaklarına uğramaz olmuş. Afrodit çok öfkelenmiş buna. Çünkü bakıyormuş ki Psyche güzellikle yaya bırakmış kendisini. İnsanlar kendisi gibi bir güzellik tanrıçasını bırakıp bir ölümlüye tapıyorlarmış. Onun için bu saygısızın cezalandırılması gerekirmiş tanrısal yasalar uyarınca. Oğlu Eros'u güzel kızın yaşadığı ülkeye götüren Afrodit, annenin öcünü al oğlum demiş, at o sevgi getiren okların da şu kızı insanların en aşağılığına, en çulsuzuna, en yoksuluna, en çirkinine, yiyecek ekmeği bile bulunmayan birine aşık et. O da anlasın tanrıçayla boy ölçüşmenin ne demek olduğunu. Öte yandan Psyche'ye herkes hayranmış ama ablaları evlenip gittikleri halde onu isteyen çıkmıyormuş bir türlü. Kızın kral babası Tanrı Apollo'nun tapınağına gidip kurbanlar kesip saçılar saçarak bir kısmet dilemiş Psyche için. Sözcüsünün ağzından dile gelen Apollon Tanrı şöyle demiş krala. Kızını giydir kuşat çıkar bir dağın doğruğuna. Oraya bir ejderha gelip alacaktır Psyche'yi. Kızının kısmeti o ejderhadır işte. Bu haber üzerine kral da kraliçe de yas tutup dövülmüşler ama boşuna. Yazgı gerçekleşecekmiş ne yapsalar. Çaresiz boyun eğmişler olacağı. Giydirmişler kıza gelinliğini, takmışlar takılarını, götürüp bırakmışlar yüce bir dağın doruğuna. Sonra da ağlaya ağlaya dönüp gitmişler saraylarına. Psyche'cik de ağlıyormuş korkusundan başına gelecekleri beklerken. Derken yumuşacık bir yel esip kızı havalandırmış ve götürüp bir çayırlıktaki yemyeşil çimenlerin üzerine bırakıvermiş. Suları berrak berrak akan bir pınar varmış yanı başındaki ormanın göbeğinde. Kız yürümüş bir saraya varmış ama ne saray. Her türlü pahalı eşya, mücevher, yiyeceklerle doluymuş her yan. O öyle hayran hayran sağına soluna bakarken kulağına bir ses gelmiş kimden çıktığı bilinmeyen. Tüm bu bolluklar, zenginlikler senindir hanımım. Biz hepimiz senin hizmetçilerinizdir. Beğen hangi odayı beğenirsen hazırlayalım orayı sana demiş. Psyche kendisini bir tanrının kolladığını anlamış. Seçtiği odada biraz uyumuş sonra hamama gidip bir güzel yıkanmış. Geçmiş odasına bakmış ki orada bilmediği yiyeceklerle dolu bir sofra, yemeklerin biri gelip biri gidiyor. Ama görünen kimsecikler yokmuş ortalarda. Birileri kitara çalıyor, şarkılar söylüyor ama görünen hiç kimse yokmuş yine de. Neyse, vakit ilerlemiş, gece olmuş. Psyche'cik ürke titreye girmiş yatağına bundan sonra ne olacağını görmek için. Derken birinin geldiğini hissetmiş yatağına ama o da görünmezlerdenmiş. Sabaha kadar kalmış kızın yanında bu kim olduğu bilinmez güvey, gün doğarken de kalkıp gitmiş. Daha nice geceler sürmüş gitmiş bu iş ama bu arada Psyche'yi bir ejderhanın götürdüğü ablalarının kulağına varmış. Onlar da başlamışlar ah vah edip ağlaşmaya. İşte o zaman Psyche'nin görünmez kocası uyarmış karısını ablalarından sakınsın diye. Kızın üzülmesi üzerine Psyche'nin onları saraya konuk etmesine razı olmuş ama bir koşulla. Psyche ne olursa olsun kocasının yüzünü görmeye kalkışmayacakmış. Ablaları o uçurumun tepesinde bekleyeceklermiş kardeşlerinin sarayına gitmek için. Psyche'yi yumuşacık uçurup indiren Zephyros, yeli ablalarını da öylece almış götürmüş saraya. Kızlar önce çok sevinmişler kardeşlerini sağ buldukları için ama sonra da bir kıskançlık kaplamış içlerini Psyche'nin yaşadığı o görkemi görünce. Kızın ağzından laf almaya çalışmışlar, kimmiş kocası diye. Ama Psyche bir yalan uydurmuş, kocasının tüyleri yeni bitmiş, hep av peşinde koşan yakışıklı bir genç olduğunu söylemiş. Ablalarının kıskançlığı iyice büyümüş o böyle söyleyince. Kendi kocaları yaşlı, çirkin, dazlak, hastalıklı kişilermiş çünkü. Ama duygularını belli etmemişler kardeşlerine. Ne var ki dönüşlerinde bu işi iyice bir kurcalamaya karar vermişler. Aradan zaman geçmiş, iyi yürekli Psyche'nin yüreği ablalarının özlemiyle kabarmış yine. Kocası büyük kızların kötü niyetini anladığı için karısını uyarmaya çalışmış ama nafile. Psyche'nin üstelemelerine dayanamamış, buyurmuş Zephyros'a kıskanç ablaları alıp getirsin diye. Hoş beş derken söz yine dönüp dolaşıp Sayke'nin kocasının kim olduğuna gelmiş. Kız geçen defa söylediklerini unutmuş da orta yaşlı, kır saçlı, para işleriyle uğraşan bir adam diye tanımlamış kocasını. Böyle deyince de adam akıllı işkillendirmiş ablalarını. Kızlar dönerken daha geçenlerde tüyleri yeni bitmiş av peşinde biriydi kocası. Ne zaman yaşlandı da üstelik saçlarına kır düştü bu adamın diyerek kardeşlerini üçüncü buluşmalarında bir güzel kışkırtmaya karar vermişler. Görünmez kocanın karşı çıkmasına rağmen üçüncü buluşma gerçekleşince şöyle demişler Sayke'ye. Cümle alem biliyor ki sen bir yılanla evlendin. Apollon Tanrı'nın sözcüsü de öyle söylememiş miydi zaten? Biz ablalık görevimizi yapıp seni uyaralım da sen bildiğini işle yine istersen. Sayke o zaman açıklamış ablalarına kocasının yüzünü hiç görmediğini. Karanlıkta gelip karanlıkta gidiyormuş kocası çünkü. Ablaları gördün mü bak demişler, demek saklayacak bir şey var ki görünmek istemiyor sana. Ama o ejderhadan kurtulmanın kolayı var. İki yanı keskin bir hançerle bir yağ kandili alıp sakla önceden. Kocan olacak o yılan uykuya daldı mı kandili yakar boynuna indiriverirsin hançeri. Kız o gece heyecanla beklemiş kocasının gelmesini. Kocası aşk oyunlarından yorgun düşüp de uykuya dalınca Sayke elleri ayakları titreye titreye yakmış yağ kandilini. Hançeri de almış eline kocasını kesmek için. Ama kandilin ışığı odayı aydınlatınca bir de ne görsün. Yanı başında yatan kişi güzellikte ne ölümlü ne de ölümsüz, kimsenin boy ölçüşemeyeceği sevgi tanrısı Eros değil mi? Kız bu güzelliği görünce ona vuracağı hançeri kendisine vurmak istemiş. Ama hançer bu cinayeti işlemeyi kendisine yedirememiş olacak ki fırlayıp düşmüş kızın elinden. O öyle hayran hayran bakarken kandilden bir damla sıcak yağ akıp tanrının omuzuna uyandırmış onu. Tanrı uçup gitmiş o zaman Sayke'nin sarılışlarını aldırmadan. Kız da onun bacaklarına yapışmış, birlikte bulutlara yükselmişler. Ama Sayke gücü tükenince düşmüş aşağıya. Eros da inmiş onunla birlikte, yine de bir zarar gelmesin sevdiği kıza diye. Bir güzel sistemlerde bulunmuş Sayke'ye sözlerini dinlemediği için. Ben kendi kendimi vurdum kendi oklarımla, annem Afrodit'in sözünü dinlemedim de. Seni en olmayacak birisine aşık etmektense kendimi aşık ettim sana. Bir de senin yaptığına bak, demek beni kesmeyi kuruyordun öyle mi? Böyle dedikten sonra da uçup gitmiş. Bu bir hayli uzun masalda Afrodit gençlerin birbirine kavuşmasını önlemek için kızdan olmadık dileklerde bulunur. Sayke Hades'e bile iner, Persefone'nin güzellik kutusunu Afrodit'e getirmek için. Bütün bu zor görevlerinde tanrısal güçler yardım ederler kıza. Sonunda Zeus'un bu sarsılmaz sevgiyi görüp arabuluculuk etmesiyle mutlu sona bağlanır masalımız. Sayke ruh demektir Yunanca'da, tutkulu istek demek olan Himeros ve özlem anlamına gelen Petos da Eros'un can yoldaşlarıdır. Okeanos ile Tetis'in kızı Peito da Eros'la birliktedir. İkna etme ya da belagat tanrıçasıdır Peito. Bu sözcük ikna etmek anlamına geliyor zaten Yunanca'da.